Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Dünyanın En Büyük Mucizesi. Yazarı Og Mandino. Türü kişisel gelişim. Türkçe'ye çeviren Bengi Pirim. Yayın evi Epsilon Yayıncılık, 1. baskı Şubat 1999. ISBN numarası 975-331-166-4. Bu kitap 95 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Nisan 2016. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Yazdığı kişisel gelişim kitapları ile okuyucuların büyük beğeni ve ilgisini kazanan Og Mandino, dünyanın en büyük mucizesinde de başarı ve mutluluğun sırlarını anlatmaya devam ediyor. İhtiyar paçavracı Simon Potter'la kurduğu sıcak dostluk süresince yaşamın yepyeni yönlerini keşfeden ve gerçek mutluluğun insanın kendi potansiyelini keşfetmesinde gizli olduğunu gören Og Mandino, bilge dostluğun eşsiz öğütlerini okuyucularıyla da paylaşmanın keyfini yaşıyor. Og Mandino'nun yayın evimizden çıkan diğer eserleri, Dünyanın En Büyük Sırrı, Büyücünün Hediyesi, Başarı ve Mutluluğun Sırları. 1. Bölüm. Onu ilk ne zaman gördüm? Güvercinleri beslerken. Tek başına düşünüldüğünde bu basit, merhametli bir davranış ve hiç de alışılmadık bir görüntü değil. San Francisco rıhtımında, Boston Common'da, Times Square'in kaldırımlarında ve her şehrin ilginç bölgelerinde kuşlara ekmek kırıntıları atan ve kendisinin de iyi bir yemeğe ihtiyacı olduğu her halinden belli olan yaşlılara rastlayabilirsiniz. Ama bu yaşlı adam bu işi radyoda dinlediğim haberlere göre yerde rekor yükseklikte bir tabaka oluşturan korkunç bir kar fırtınasının eşliğinde yapıyordu. Onu ilk fark ettiğimde arka tekerlekleri durmadan kayan arabamı ofisimin bir blok gerisindeki özel park alanının kapısına alçak kaldırıma çıkarak güçlükle getirmiştim. Korkunç bir kar gelgitinin ortasında durduğunun farkında değildi. Ritmik hareketlerle dizlerine kadar inen asker paltosunun eteklerine saldırıp etrafında dönen küme küme kuşlara içinde ekmek kırıntıları olan kahverengi torbadan kırıntı atıyordu. Dışarı tipiye çıkıp kapıyı açacak kutuya gitmek için yeterli gücü toplamaya çalışarak çenemi direksiyona dayadım ve sileceklerin arasından onu seyrettim. Bahçe heykellerini anımsattı bana. Kar omuzlarına dökülen saçlarını tamamen kaplamıştı ve sakalına da serpilmişti. Kalın kaşlarına yapışan kar taneleri, çıkık elmacık kemiklerini daha da belirginleştiriyordu. Boynunda bir o yana bir bu yana sallanan bir haç asılıydı. Sol bileğinden sarkan çamaşır ipi, kulakları dünden beri yağan karın beyazlığına bürünen, yaşlı, alaca renkli bir av köpeğinin boynuna bağlıydı. Ona baktığımı fark edince yüzünde bir gülümseme belirdi ve kuşlarla konuşmaya başladı. Sessiz bir sempatiyle başımı salladım ve kapının koluna uzandım. Ev ile ofisim arasındaki 26 millik yol, 3 saatten fazla zamanımı, yarım depo benzinimi ve neredeyse tüm sabrımı tüketmişti. Benim emektar 240Z, düşük viteste kesilmeyen bir vınlamayla kötü yollardan geçmiş, Willow yolunda park etmiş birçok kamyon ve arabanın yanından geçip Winthrop sokağındaki otoparka gelmişti. O sabah işe gitmeye çalışmak benim için aslında delilikti. Ama geçen 3 hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni turlayıp Dünyanın En Büyük Satıcısı adlı kitabımın promosyonunu yaptıktan 49 radyo ve televizyon istasyonu izleyicisiyle 2 düzineden fazla gazeteci başarının anahtarının azim olduğunu söyledikten sonra kızgın cadı tabiat ana tarafından bile mağlup edilmeye göze alamazdım. Bunun yanı sıra gelecek cuma günü bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Sınırsız Başarı dergisinin başkanı olarak pazartesi günü ve haftanın diğer tüm günleri her departmanın yöneticisiyle geçen yılın performansını ve gelecek yılki projeleri değerlendirmem gerekiyordu. Hazırlıklı olmak istiyordum. Yönetim kurulu odasındaki uzun masanın başına geçtiğimde karşıma çıkacak beklenmedik sorulara karşı hazırlıklı olmalıydım. Harabe bir mahallenin ortasındaki park alanı 24 saat içinde iki kere nitelik değiştirirdi. Akşamları ve geceleri kullanılmış araba satıcılarının hurda niyetine sattığı araçlarla dolardı. Bu arabalar o bölgede ikamet eden ve iste kaplı binaları ikiye bölen dar sokakta park yeri bulamayanlara aitti. Sonra her sabah hepsi birden kitle halinde o bölgedeki veya varoşlardaki fabrikalara giderler ve park yeri çehresini değiştirerek şehrin dışına gelen avukatlar, doktorlar ve Loyola Üniversitesi öğrencilerin Mercedes, Cadillac, Corvette ve BMW'leriyle dolardı. Bu park alanı bölgede yaşayanların yüzüne inen bir tokat gibi rahatsız edici bir lekeydi. Oraya park ettiğim yıllar boyunca bu arka mahallenin sakinlerinin parkın etrafını çevreleyen paslı demirlere dayanarak hastalık yiyen tepeler oluşturan yırtık pırtık, buruşturulmuş gazeteleri, teneke kutuları, boş şarap şişelerini ortadan kaldırmak için bir teşebbüste bulunduklarını hiç görmedim. Otoparkın orada durmasının tek sebebi 10 blok öteye kadar başka hiçbir park alanının bulunmamasıydı. Oysa bugün 3 feet karın altına gömülmüş tüm günahlarıyla henüz düne kadar otomobiller olan beyaz tepecikleriyle bana Kaliforniya'nın Pacific Grove kumsalını hatırlatıyordu. Görünüşe göre bu sabah hiç kimse çıkış yapmamıştı. Olasılıkla kara gömülmüş, artık birer kardan Eskimo kulübesi olan araçlarına bakmışlar, ya otobüse gitmişler ya da yataklarına geri dönmüşlerdi. Otoparka giriş birbirine yaklaşık 9 feet uzaklıktaki iki noktadan yapılıyordu ve üzerlerinde geniş iç bükey demir kapılar vardı. Kapıyı kaldırmak, otoparka girip arabanızı park etmek için çizgili beyaz metal bir kutunun içine iki çeyrek atıp madeni paraların elektronik mekanizma ile kapıyı kaldırmasını beklemek gerekiyordu. Sonra arabanın tekerlekleri asfaltın altındaki bir mekanizmaya basınç uygulayarak arkadaki kapıyı otomatik olarak indiriyordu. Otoparktan çıkmak içinse tekrar iki çeyrek ödemeniz gerekiyordu. Tabii eğer ayda 20 dolar vererek kiraladığınız özel bir anahtarınız yoksa. Bu anahtarlar hem çıkış hem girişte özel sarı bir kutuya sokularak kapıyı çalıştırıyordu. Gözlerimi kuşları besleyen şefkatli adamdan ayırmayı başardım. Panodaki eldiven gözünden anahtarımı alıp arabamın kapı boyunu aşan karı güçlükle iteleyerek dikkatle dışarı çıktım. O anda böyle bir günde kısa kaban giyerek nasıl bir aptallık yaptığımı anladım. Yaşlı adam bana baktı ve el sallamak için yem verme operasyonuna ara verdi. Köpek havladı ama sonra sahibinin anlaşılmaz birkaç sözüyle susuverdi. Başımı sallayarak gülümsedim. Benim günaydın deyişim sesleri yok eden kar yağışında garip ve sönük geldi. Onun bugüne kadar duyduğum en derin sesle verdiği cevabı sanki etraftaki binalarda yankılandı. Bir defasında Danny Thomas, radyo yorumcusu Paul Narvi ile tanıştığında ona ''Sen tanrı olmalıydın, sesin aynı onunki gibi'' demişti. Bunun üzerine Paul'un sesi çekingen bir koro üyesi gibi çıkmıştı. ''Bu güzel günde sizi selamlıyorum.'' Ona karşılık vermek için ne gücüm ne de isteğim vardı. Anahtarımı sarı kutuya sokup çevirdim, sonra yarı yuvarlanarak, yarı yürüyerek arabama geri döndüm. Girmem için açılan kapının arkamda gıcırdadığını duydum. Daha önce yüzlerce kez duymuştum bu sesi ama tam arabama girmiş, karla kaplı otoparkta yola koyulmuştum ki kapı yüksek, metalik bir çarpma sesiyle eski yatay pozisyonunu yeniden aldı. Sinirle içimi çektim, tekrar parka dönüp arabadan indim. Soğuk kara çıkıp sarı kutuya anahtarımı soktum ve çevirdim. Kapı tekrar kalktı ve düştü. Bong! Sabırsızlıkla anahtarımı yeniden soktum. Neredeyse kıracaktım bu sefer. Yine aynı şey oldu. Olasılıkla tüm bu nem yüzünden donanımda bir arıza oluşmuştu. Arabamı otoparka bırakmam olanaksızdı. Ve eğer sokakta bırakırsam da mutlaka çekilecekti. Orada dizlerime kadar gelen karın içinde durmuş, gözlerimdeki kar tanelerini silerken bu vakitsiz yolculuğun aptallığına küfür ediyordum. Tam azimle ilgili söylediğim ve yazdığım her şeyden şüphe duymaya başlamıştım ki kuşları besleyen yabancı kendime acımamı böldü. Size yardım edeyim. Bu ses gerçekten çok farklıydı ve yardım önerisiyle beraber bir emir de vardı bu uğultulu tonda. Yabancı yanıma geldi, kendimi ilginç, çökük, sert tatlı, kırışık, büyük kahverengi gözleri olan bir yüze bakarken buldum. Ben bir pigme olmadığıma göre o neredeyse 7 feet boyunda olmalıydı. Gülümseyerek omuzlarımı silktim. Teşekkürler ama yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu sanmıyorum, dedim bu Abraham Lincoln'a benzeyen adama. Yabancı inatla kapı işaret ederken gözlerin ve ağzının etrafındaki derin çizgiler hayatım boyunca bir insanda gördüğüm en sıcak ve kibar gülümsemeye dönüştü. Zor olmayacak, anahtarını yeniden kutuya sok. Kapı kalkınca altına girip uzun kollarımla yakalayacağım ve sen arabanla geçene kadar tutup sonra bırakacağım. Ama bu ağır bir kapı. Kahkahası otoparkta patladı. Yaşlıyım ama oldukça güçlüyüm. Hem seni bu sıkıntıdan kurtarmak çabalarımıza değecektir. Carlyle der ki her onurlu iş en başta imkansız gibi görünür. Carlyle? Evet, Carlyle Thomas, 19. yüzyıl İngiliz yazarı. Buna inanmadım. Kar yağının ortasında durmuştum, buz gibi rüzgar yüzümü yalıyordu, ayaklarım ıslanmıştı ve donuyordu. Yavaş yavaş bir kardan adama dönüşüyordum. Ve bu sırada uzun saçlı 70 yaşında bir hippie bana İngiliz edebiyatı hakkında küçük bir ders veriyordu. Başka ne yapabilirdim? Başkalarının alternatiflerini dikkate almanın önemine inanırdım. Ama aynı zamanda bazı zaman ve koşullarda hiç alternatif olmadığını da biliyordum. Teşekkürlerimi sunmuş beklerken yaşlı adam küçük köpeğini nazikçe çitlere doğru itti. Boynundaki ipi çıkarıp iki demire bağladı. Sonra bana doğru dönerek başını salladı. Hipnotize olmuş gibi onun bu sessiz emrine uyup anahtarımı kutuya soktum. Kapı gürültüyle yukarı kalktı. Yaşlı adam altına girdi. Tam kapı inmeye başlayacakken onu soğuk metal kolundan yakaladı. Sonraki birkaç dakikayı çok sık düşünmüş olmama rağmen tam olarak hatırlayamıyorum. Belki de hızla yediğim kahvaltı ve uzun yol sonunda etkisini göstermişti. Başım dönüyordu ve görüşüm bozulmuştu. Sanki biri gözlük camlarıma vazelin sürmüştü. Her şey birbirine karışmıştı. Garip bir titreme bedenimi sarstı. Dikkatimi önümdeki garip hayali vermeye çalışıyordum. Yağan karın arasından göğsündeki tahta haçı görüyordum. Belki de bu hayali görmeme sebep olan oydu. Uzun saç ve sakal, başın üzerinde 45 derece açılmış kollar, demir kapı, çapraz çubuklar, Golgota ile çarmıha gerilmek için giden, mahkum edilmiş adamın taşıdığı asa. Telaşlı sesi fantezimi böldü. Acele et, içeri sür, içeri sür. Arabamın içine yuvarlandım. Düşük vitese geçip gaz verdim. Tekerlekleri yeri kavradı ve yavaşça yabancının yanından kapıdan içeri girdim. Arabayı durdurdum. Ellerim titriyordu. Başım zonkluyordu. Bacaklarım güçsüz düşmüştü. Koltuğumun arkasından evrak çantamı aldım. Kapıyı açtım ve kafa üstü kara düştüm. Kalkıp üzerimi silkeledim ve arabamı kilitledim. Yaşlı adama teşekkür etmek için döndüm ama kurtarıcım görünürlerde yoktu. İkinci bölüm. İlkbaharın sonuna kadar onu bir daha görmedim. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen cuma günlerinden biriydi. Aylık bir dergi çıkarmanın getirdiği rutin konularla ilgili problemler gün boyunca büyük bir hızla artmıştı. Tüm küçük savaşlar bittiğinde yalnızdım ve hem fiziksel hem zihinsel anlamda tükenmiştim. Masamda oturmuş masa saatimin tik taklarını dinliyor ve eve giderken katlanmak zorunda kalacağım trafikten korkuyordum. Bu saatte bile Adams Expressway kilitlenmiş oluyordu. O rahatsız edici, bitmek tükenmek bilmeyen sorular zihnimde dolaşıp duruyordu. Neden bu kadar yoğun çalışıyorsun? Bir numaraya yerleşince her şeyin daha kolay olacağını mı sanmıştın? Neden istifa etmiyorsun? Kitaplarından aldığın telifler maaşının 4 katı. Dergi başarılı olunca neyi ispatlamış olacaksın? Neden huzurlu ve sessiz bir yere gidip yazmak için çıldırdığın kitaplarını yazmıyorsun? Bu soruların tek mantıklı cevabı vardı. Alışkanlık ve gurur. Sınırsız başarının başına geçtiğimde çalışan sayısı sadece 3, tiraj ise 4000'di. Bugün 34 kişi çalışıyordu, tiraj ise 200 bine ulaşmıştı. Ayrıca ülkemizde 120 milyon potansiyel abone olduğunu biliyordum. Ve onlara ulaşmak büyük bir hedefti. Sonra gururun başlangıcı cennette, devamı dünyada, sonu cehennemdedir sözünü kimin yazdığını hatırlamaya çalıştım. Hiç şansım yoktu. Belliğim iyice zayıflamıştı. Gözlüğümü evrak çantama koyup ceketimi ve paltomu aldım. Işıkları söndürüp ofis kapısını kilitledim. Önümüzdeki dar sokaktan ve tren köprüsünün altından geçtim. Otoparkın küçük girişindeki turuncu, yeşil, sarı renklerle yazılmış şatafatlı kendim park et sadece 50 sent yazısına kadar yürüdüm. Broadway ve Devon köşesindeki sokak lambası dışında her yer karanlıktı. O saatlerde çevre sakinlerinin arabalarıyla dolu olan alana gelmek üzereydim ki onu gördüm. Uzun gölgesi sessizce park etmiş bir kamyonun arkasından çıktı ve o karanlıkta bile onu ve arkasından gelen köpeğini tanıdım. Dönüp ona doğru yürüdüm. İyi akşamlar. O kalın ve derin ses karşılık verdi. Sizi bu güzel gecede selamlıyorum efendim. O karlı günde bana yardım ettiğiniz için size teşekkür etme fırsatım olmadı. Hiç önemli değildi. Hepimiz birbirimize yardım için varız. Küçük köpeği okşamak için eğildim. Pantolonumun paçasıyla oynuyordu. Sonra elimi yaşlı adama uzattım. İsmim Mandino, Og Mandino. İri parmaklarıyla elimi kavradı. Sizinle tanıştığım için şeref duyuyorum, Bay Mandino. Benim adım Simon Potter ve bu dört ayaklı arkadaşımın adı da Lazarus. Lazarus? Evet, o kadar çok uyuyor ki ölü mü, diri mi olduğunu anlayamıyorum. Güldüm. Beni affedin Bay Mandino ama isminiz çok ilginç. Bu sizin gerçek adınız mı? Bir kahkaha attım. Hayır, asıl ismim Augustine. Lisedeyken okul gazetesi için bir yazı yazmış ve Aog diye imzalamıştım. Sonra düşünüp fonetik olsun diye Og yaptım. Tuttu. Bu az rastlanır bir isim. Dünyada fazla Og yoktur. Bana bir tanesinin bile fazla olduğunu söylerler. Hala yazıyor musunuz? Evet. Ne tür yazılar? Kitaplar, makaleler. Kitaplarınız yayınlandı mı? Evet, 5 tanesi. Bu harika. Boş şarap şişelerinin arasında bir yazarla tanışmak kimin aklına gelirdi? Korkarım sık sık yazarlarla tanışabileceğim bir yer burası Simon. Evet, acı ama gerçek. Ben de birazcık yazarım ama yalnızca vakit geçirmek ve kendimi tatmin için. Yaşlı adam yüzümü incelemek ister gibi yaklaştı. Yorgun görünüyorsunuz Bay Mandino. Ya da sanırım seni Bay Og diye çağırmalıyım. Yorgunum, uzun bir gündü, daha doğrusu uzun bir hafta. Eve gitmek için yolun uzun mu? 26 mil kadar. Simon Potter dönüp uzun koluyla otoparkın karşısındaki 4 katlı kahverengi tuğlalı kasvetli apartmanı işaret etti. Orada yaşıyorum. 2. katta, uzun yoluna koyulmadan önce gelip benimle bir bardak şarap iç, seni rahatlatır. Tam başımı olumsuz anlamda sallayacaktım ki tıpkı o karlı günde olduğu gibi ona itaat etmek istediğimi fark ettim. Arabamın kapısını açıp paltomu ve çantamı koydum, kapıyı kapattım ve Lazarus'un peşine düştüm. Hiç temizlenmemiş lobide yürüyüp pirinçten posta kutularının ve sararmış plastik isim kartlarının önünden geçtik, yıpranmış dar merdivenden yukarı çıktık. Simon cebinden bir anahtar çıkarıp çam ağacından yapılma kapının deliğine soktu. Kapının üzerine kırmızı ile 21 yazılmıştı. Girmem için önümde eğildi, ışığı yakıp, ''Dağınıklığımı affet, Lazarus'un dışında kimsem yok, yalnız yaşıyorum ve ev işi yapmayı hiç beceremem.'' dedi. Özür dilemesi gereksizdi, küçük oturma odası tertemizdi, keten işlemeli oval halıdan tavana kadar. Hemen kitapları gördüm, yüzlerce kitap vardı. 2 büyük kitaplık doluydu, yerde de neredeyse sahibinin boyunda yığınlar oluşmuştu. Soran gözlerle Simon'a baktım, omuzlarını silkip odayı ısıtan bir gülümsemeyle. Yaşlı bir adam okumaktan ve bir de düşünmekten başka ne yapabilir? Lütfen rahatına bak, ben de şaraplarımızı hazırlayayım dedi. Simon mutfağa gidince ben de kitaplarına baktım. Bu büyüleyici dev adam hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışarak isimlerini okumaya koyuldum. Will Durand'dan Sezar ve İsa, Gibran'dan Peygamber, Plutark'tan Yüce Adamların Hayatları, Fulton'dan Sinir Sisteminin Fizyolojisi, Gonstein'dan Organizma, Isley'den Beklenmedik Kainat, Cervantes'ten Don Quixote, Aristo'dan İşler, Franklin'den Otobiyografi, Menninger'den İnsan Aklı, Kempis'ten İsa'nın Taklidi ve Birkaç İncil. Ev sahibi elinde şarabımla geldi. Kadehimi alıp hafifçe onunkiyle tokuşturdum. Tatlı bir tını sessiz odada yankılandı. Simon, dostluğumuza uzun ve iyilikle dolu olsun dedi. Amin diye cevapladım. Bardağıyla kitapları işaret etti. Kütüphanem hakkında ne düşünüyorsun? Muhteşem bir koleksiyon. Ben de onlara sahip olmak isterdim. Geniş bir ilgi alanım var. Pek sayılmaz. 2. el kitap dükkanlarında geçen özel saatlerin birikimi bunlar. Yine de her cilde özel kılan ortak bir tema var. Özel? Evet, hepsi kendi tarzıyla dünyanın en büyük mucizesini anlatıyor ve ben onlara Tanrı'nın eli kitapları diyorum. Tanrı'nın eli mi? Bunu anlatmak benim için kolay değil ama bence bazı müzik eserleri, sanat eserleri, bazı kitaplar ve oyunlar, besteci, yazar, sanatçı, ressam ya da oyun yazarları tarafından değil de Tanrı tarafından yaratılmıştır ve bizim bu eserlerin yaratıcısı dediğimiz insanlar Tanrı'nın bizimle iletişime geçmek için kullandığı enstrümanlardır. Ne oldu Bay Og? Sözleri beni yerimden fırlatmıştı. Yalnızca 2 hafta önce New York City'de Barry Farber, popüler bir radyocu, tam da bu kelimeleri kullanmış, Tanrı'nın eli diyerek programında kitabımı övmüştü. Yani sence Tanrı hala bizimle iletişim halinde, tıpkı tarih öncesi Yahudi peygamberlerle olduğu gibi? Kesinlikle. Binlerce yıl boyunca bu dünya sayısız peygamberin geçişine tanıklık etti. Hepsi de Tanrı'nın dileklerini söylüyor ve açıklıyorlardı. Onlardan sonra hiç kimsenin gelmediğine inanamam. Evet, birçok peygamberi kovalandı, zulüm gördü, hatta öldürüldü. Ama Tanrı sonunda bizden umudunu kesmiş, bize arkasını dönmüş olamaz. Aksine inanıyorum ki o her nesile özel, yetenekli, zeki bir şekilde mesajlarını ileten insanlar yolladı. Her insan dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirme becerisine sahip ve insanın en acı hatası mesajı anlayamamasıdır. Medeniyetler önemsiz başarılarıyla körleştiler. Hepimizin yaratabileceği dünyanın en büyük mucizesi nedir? Önce Bay Ak, bana mucizenin tanımını yapabilir misin? Sanırım doğanın ve bilimin kurallarına aykırı olarak meydana gelen şey, bu kurallardan birinin geçici olarak ertelenmesi. Çok net bir tanım Bay Ak. Şimdi söyle bana, sen doğanın ve bilimin bu kurallarına karşı gelerek mucizeler yaratabileceğine inanıyor musun? Asabi bir şekilde gülerek başımı hayır anlamında salladım. Yaşlı adam ayağa kalktı, ufak camdan bir kitap ağırlığı alıp kahve sehpasından bana doğru tuttu. Bu ağırlığı bırakırsam yere düşer, öyle değil mi? Başımı salladım. Hangi kanun bunun yere düşeceğini söylüyor? Yer çekimi kanunu. Kesinlikle. Sonra beni uyarmadan kitap ağırlığını yere bıraktı. İçgüdüsel olarak uzanıp yakaladım. Simon ellerini kavuşturup bana tatmin olmuş gözlerle baktı. Biraz önce ne yaptığını farkında mısın Bay Ok? Kitap ağırlığını yakaladım. Daha da fazlası. Senin hareketin yer çekimi kanununa kısa bir süre içinde olsa engel oldu. Sen bir mucize gerçekleştirdin. Tanımlamaya göre. Şimdi sence dünyadaki en büyük mucize ne olabilir? Birkaç dakika düşündüm. Herhalde ölülerin yeniden hayata dönüşü. Bence de bu dünyanın hemfikir olduğu bir görüş. Ama bunların tüm bu topladığın kitaplarla ne ilgisi var? Bunlar ölülerin dirilişiyle ilgili bir sır içermiyorlar ki. Aa, içeriyorlar Bay Ok. İnsanların çoğu belirli ölçülerde zaten ölü. Bir şekilde düşlerini, isteklerini, iyi bir yaşam arzularını kaybetmişler. Özgüvenlerini yitirmişler ve güçlü potansiyellerini feda etmişler. Vasat bir yaşamı, sıkıntılı günleri ve gözyaşı dolu geceleri kabullenmişler. Onlar seçimlerin mezarlığına kapatılmış, yaşayan ölülerden başka bir şey değiller. Ama yine de o şekilde kalmak zorunda da değiller. Bu üzücü durumlarından kurtulabilirler. Hepsi dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirebilirler. Hepsi ölümden dönebilirler. Bu kitaplarda onların hala uyguladıklarında istedikleri her şeyi gerçekleştirmelerine ve hayatın gerçek zenginliklerine kavuşmalarına yardım edecek basit sırlar, teknikler ve metotlar var. Ne diyeceğimi, nasıl karşılık vereceğimi bilemedim. Oturup ona baka kaldım, o sessizliği bozuncaya dek. İnsanların hayatlarında böyle mucizeler gerçekleştirebileceklerine inanıyor musun? Bay Ak, evet inanıyorum. Sen kitaplarında böyle mucizelerle ilgili şeyler yazıyor musun? Bazen. Yazdıklarını okumak isterdim. Sana ilk kitabın bir kopyasını getiririm. İçinde mucizeler var mı? Evet, birçok mucize var. Onu yazarken Tanrı'nın elini üzerinde hissettin mi? Bilmiyorum Simon, zannetmiyorum. Onu okuduktan sonra sanırım sana bunun cevabını verebilirim Bay Ok. Bu konuşmadan sonra arada sırada sokaktan Devon Caddesi'nden geçen bir kamyon ya da otobüs sesinin bozduğu büyük bir sessizlik içinde oturduk. Şarabı içtim ve kendimi aylardır olmadığım kadar rahat ve dünya ile barışık hissettim. Kadehimi cilalı masanın üzerine bıraktım ve kendimi bronz çerçeve içindeki 2 resme bakarken buldum. Bir tanesi çok güzel, harika bir esmer kadın, diğeri de asker üniforması içinde sarışın bir oğlandı. Simon'a baktım, benim sessiz sorumu anladı. Karım, oğlum. Başımı salladım. Öyle alçak sesle konuşuyordu ki güçlükle duyabiliyordum. Odanın içinde bana doğru akıyor gibiydi sesi. İkisi de öldü. Gözlerimi kapatıp başımı salladım. Sonraki sözleri fısıltı halindeydi. 1939 Rusya. Gözlerimi açtığımda yaşlı adam başını ellerinin arasına almış, kocaman ellerini sımsıkı kenetlemişti. Sonra bir yabancı ile acısını paylaşmaktan utanmış gibi ayağa kalkıp zorlanarak gülümsedi. Konuyu değiştirdim. Ne iş yapıyorsun Simon? Bir mesleğin var mı? Yaşlı adam birkaç dakika tereddüt etti. Sonra tekrar gülümsedi. Ben bir paçavracıyım Bay Ak dedi. Ben paçavracıların 1930'ların başlarını yok olduklarını sanıyordum. Simon uzandı. Elini omzuma koyup kibarca sıktı. Tanımlarsak Bay Ok, paçavracı, sokaklardaki paçavraları, eskileri, çöpleri toplayarak hayatını kazanmaya çalışan kişidir. Herkesin çalıştığı, iş sahibi olduğu dönemde Amerikan yaşamında paçavracılar kaybolmuş olabilir. Ama şartlar değişirse yeniden ortaya çıkarlar. Zannetmem, suç oranımıza bakarsak hırsızlık, silahlı soygun ve banka soygunlarında hızla ve kolaylıkla ilerliyoruz. Korkarım dediğiniz doğru Bay Ok. Bugünün artan kağıt ve metal fiyatları içinde bir paçavracı ya da çöp toplayan adam oldukça iyi geçinebilir. Ama ben o tür bir paçavracı değilim. Ben eski gazeteler ve bira kutularından daha değerli şeyler arıyorum. Ben insan ırkının artıklarını arıyorum. Başkalarınca dışlanmış insanları, hatta özgüvenlerini ve iyi bir yaşam arzularını yitirmiş insanları arıyorum. Onları bulduğumda yaşamlarını iyi yönde değiştirmeye, onlara umut aşılamaya, onları yönlendirmeye ve yaşayan birer ölü olmaktan kurtulmaya çalışıyorum. Bu benim için dünyanın en büyük mucizesi ve elbette Tanrı'nın eli kitaplarından edindiğim erdem, nasıl denir, bu mesleğim de bana büyük ölçüde yardımcı oluyor. Taktığım tahta haçı görüyorsunuz. Bu bir zamanlar gemide çalışan bir genç adam tarafından yapılmıştı. Onunla bir gece Wilson Caddesi'nde karşılaşmıştım. Ya da o benimle karşılaşmıştı demeliyim. Sarhoştu. Onu buraya getirdim. Birkaç bardak koyu kahve, soğuk bir duş ve biraz yemekten sonra konuştuk. Tam bir kayıp ruhtu. Eşini ve iki çocuğunu geçindirememenin ezikliğiyle yıkılmıştı. 3 yıldır günde 17 saat iki işte birden çalışıyordu ve çökme noktasına gelmişti. Onu bulduğumda şişelerde kaybolmaya başlamıştı. Yaşayan ölü durumuyla yüz yüze gelmekten ve böyle güzel bir aileyi hak etmediğini söyleyen vicdanın sesiyle yüzleşmekten kaçıyordu. Durumunun herkesten farklı olmadığını ve umutsuz olmadığını söyleyerek onu ikna ettim. Her akşam işine gitmeden önce beni ziyaret etmeye başladı. Beraber mutluluğun ve başarının tarihi sırlarını keşfetmeye ve tartışmaya başladık. Süleyman'dan Emerson'a, Gibran'a kadar her akıllı adamdan bahsettim ve o da dikkatle dinledi. Ne oldu ona? $1000 biriktirince her iki işten de ayrıldı. Ailesini eski Plymouth'larına bindirip Arizona'ya gitti. Şimdi ufak, şirin bir yerleri var yol kenarında. Scottsdale'ın hemen dışında. Tahta oymaları için oldukça yüksek fiyatlar istemeye başladı. Arada sırada bana hayatını değiştirmesi için ona verdiğim cesaret için teşekkür eden mektuplar yazar. Bu haç onun ilk oymalarından birisiydi. O artık mutlu ve tatmin olmuş bir adam. Henüz zengin değil, dikkatini çekerim, yalnız daha mutlu. Görüyorsun Bay Ok, çoğumuz kendimize hapishaneler örüp bir süre bunların içinde yaşayınca duvarlara alışıp yaşamdan beklediğimiz yanlış vaatleri kabul ediyoruz. Bu inanış yerleşince de hayatta daha fazla şey yapma umudumuzu kaybedip hayallerimize gerçekleşme şansı tanımıyoruz. Kuklalara dönüşüyoruz ve yaşayan ölüler olarak acı çekiyoruz. Yaşamını bir amaca, bir işe ya da başkalarının mutluluğuna adamak onur verici bir şeydir ama eğer mutsuzsan ve bu yaşamdan tatminsizsen, emin ol ki bu çelişki içinde yaşamak yalandır ve yaratıcın tarafından sana bağışlanan iradeyi reddetmektir. Simon, affet beni ama insanların hayatlarına müdahale etmemem gerektiğini ya da buna hakkın olmadığını hiç düşünmüyor musun? Sonuçta onlar seni aramıyorlar. Onları bulması gereken ve eğer denerlerse yeni bir yaşamları olabileceğine inandıran sensin. Tanrı'ya oynamaya çalışmıyor musun? Yaşlı adamın yüzü sempatiyle yumuşadı ve benim anlayışsızlığım ve algılama güçlüğüm karşısında şefkatle gülümsedi. Ama cevabı kısa ve affediciydi. Bay Ok, ben Tanrı'ya oynamıyorum. Er ya da geç senin de öğreneceğin gibi Tanrı çoğu zaman insana oynar. Tanrı insan olmadan hiçbir şey yapamaz ve her zaman insan vasıtasıyla mucizeler gerçekleştirir. Ziyaretimi aniden sonlandırır gibi ayağa kalktı. Bu benim ofisimde bir görüşmeyi sona erdirmek istediğimde kullandığım teknikti. Koridora gelince elini sıktım. Misafirperverliğin ve şarap için teşekkür ederim. Benim için zevkti Bay Ok. Lütfen imkan bulduğunda bana kitabının bir kopyasını getir. Uzun eve dönüş yolunda sürekli bir soru düşüncelerimi böldü. Eğer bu akıllı, yaşlı paçavracı, yaşamı reddetmiş olan insanları kurtarmak konusunda uzmansa, neden vaktini benim gibi başarılı, %50'lik vergi diliminde yaşayan, ülke çapında bir bestseller yazmış bir adamla harcıyordu. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.